Evet, programımıza devam ediyoruz inşallah. Altı Hocam, Serdar Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
İnşallah hoş bulduk Oktar Hocam.
Buyurun hocam.
Sen başla istiyorsan.
Kuşlardan bahsedelim biraz. Şimdi evrimcilerin homolog organ dedikleri işte bir organ çeşidi var. Yani işte farklı canlılarda aynı yapıdaki organlardan bahsediyorlar. Bu evrimciler bunun evrime delil olduğunu iddia ediyorlar. Halbuki tam tersi bir durum söz konusu. Tamamen evrimi bitiren bir şey homolog organlar. Mesela işte bir sineğin de kanadının olması, bir kuşun da kanadının olması. Mesela memelilerden yarasanın kanadı var. Onun da bir kanadı olması. Tamamen evrimi bitiriyor. Çünkü şöyle bir durum var. Evrimciler bunların böyle birbirlerinden evrimleşerek geliştiğini iddia ediyorlar. Halbuki DNA'larında kayıtlı olan bu kanat bilgisinin birbirleriyle hiçbir alakası yok. Yani bir leyleğin kanadının DNA kodu bambaşka, işte bir sineğin kanadının DNA kodu bambaşka, bir yarasanın kanadının DNA kodu da hiç alakası yok. Yani o benzer bir yapıda değil. Dolayısıyla bunların birbirinden birbirine dönüşmesi mümkün değil. Buradan da şöyle bir sonuç çıkıyor. Bir akıl sahibi varlık, yani Allah, Yüce Allah, hepsine ayrı ayrı aynı özelliği veriyor. Fakat farklı kodlarla veriyor. Yani bu evrimi tamamen bitiren bir durum. Çünkü evrime göre şöyle olması lazım. İşte işte kanadı 100 bin tane gen kodluyorsa, işte başka bir canlıdaki kanadı da o 100 bin genin tamamen aynı, işte sadece bir gen değişik falan. İşte o bir gen de onların iddiasına göre mutasyonla bir değişikliğe o kanat ona dönüşür falan gibi böyle bir iddiaları var. Halbuki hiç alakası yok. Dediğimiz gibi kodlama sistemleri tamamen birbirinden farklı. Dolayısıyla onların hepsinin bu ayrı ayrı yaratıldığını gösteriyor inşallah. Ve evrimi tamamen bitiren bir konu. Ama evrimcilerin genel yaptığı bir taktiktir bu. Evrimi net bitiren bir konu olduğu zaman onun üzerine çok yoğunlaşıyorlar. Bunu kardeşlerimiz dikkat etsinler. Evrimi neyi çok net bitiriyorsa, yani her konu bitiriyor ama böyle tam net bitiren konular da var. Onlara yoğunlaşıp onu evrime delil olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu konuda onlardan bir tanesi. Yani homolog organ konusu yaratılışı gösteren ve evrimi bitiren en net konulardan bir tanesi inşallah.
Evet. Şimdi bugün bir haber çıktı. Habertürk'te. Başlığından anlaşılacağı gibi bir garip evrim hikayesi. Zaten saçma sapan bir şey olduğunu kendileri başlıkla ortaya koymuşlar. Bakın burada diyorlar ki çok komedi şeklinde yani. Elmanın ilk kez gen haritası çıkmaya başaran bilim adamları aradan dinozorların da bulunduğu birçok türün yeryüzünden silinmesine yol açan felaketin ardından hayatta kalabilmek için elmanın da gelişik genetik değişikliğe uğradığını söylüyorlar. Şimdi burada özetle iddia ettikleri şu, diyorlar ki elmanın bir güya atası vardı. Kromozom sayısı 9'du. Sonra gerçek elma oluştu. 17. Ve burada da diyorlar mekanizma duplikasyon denen bir mekanizmaydı. Bir kere burada hiçbir şey bilmedikleri attıkları ve bunun Nature'da yayınlandığını iddia ediyorlar. Nature zaten dünyanın önüne gelen Darwinist bir dergisi. Duplikasyon dedikleri, yani hakikaten olabiliyor bu. Genlerde birdenbire iki katına çıkıyor. Bakın bir örnek verelim. Ben hemen şimdi örnek göstereyim ve bu bir mutasyon çeşididir. Şimdi bu bir gen, burada görüyorsunuz DNA'nın üzerindeki genetik yapıyı görüyorsunuz. Burada duplikasyon olan bir bölgeden bahsediliyor. Bakın tek bir bölge birdenbire aynısının bir tanesini daha oluyor ve iki katına çıkıyor. Fakat biz biliyoruz ki duplikasyonlar her zaman zararlı. Yani bu kromozom ister kromozom düzeyinde olsun ister gen düzeyinde olsun. Dolayısıyla duplikasyon olduğunda o organizma mutlaka zarar görüyor bundan. Çünkü genler üzerinde ve arasında çok hassas bir denge vardır. O dengeyi derhal bozan bir sistem bu ve zarar getiriyor. Gen o düzeyinde olduğu takdirde. Kromozom için de aynı şey söz konusu. Mesela trizomi 23 denen bir hastalık var. Mongolizm de deniyor buna. Burada bir kromozomdan bir fazlası olduğu için hasta bundan zeka geriliği, biliyorsunuz Mongollar daha az yaşarlar, zeka geriliği görülür. Biçimsel anomaliler meydana gelir bu insanlarımızda. Değil mi? Ve bundan zarar gördükleri çok açıktır. Aynı şekilde kromozom sayısında başka bir şekillere bir fazladan bir kromozom oluştuğu zaman, mesela iki katına çıktığı zaman bundan farklı bir canlı meydana geldiği diye bir şey söz konusu değil. O ondan zarar görüyor. Şimdi buradan hareket ettikleri nokta şu. Bazı canlılarda kromozom sayısı iki katı oluyor. Bazılarında üç katı oluyor. Bazılarında dört katı oluyor ve buna poliploidi deniyor genetik dilde. Yani bu gen sayısının iki katı olması. Mesela insan, bu bilimsel literatürdeki adı diploidir. Yani 23 tane çift kromozom vardır. 23 kromozomun her birinden birer çift vardır. Aynısından bir çift daha vardır biliyorsunuz. Anneden bir babadan gelen kromozomlar. Bazı canlılar mesela karınca gibi haploid yapıdadırlar. Yani tek kromozom yapısı vardır. Bazıları triploid yapıdadır. Mesela bazı çekirdeksiz kavunlar bu şekildedir. Bazılarında tetraploid yapı vardır. Salmonida balığı gibi bazı canlılar bu şekildedir. Pentaploidi vardır, heksaploidi yani 6 katı olan vardır, 7 katı, 8 katı olanlar da vardır. Ama bunlar bazı canlıların kromozom sayısının 2 katı olmasından kaynaklanmaz. Mesela insanda bunun örneğini gösterelim. İnsanın 23 çift kromozomu var. Bu 23 kromozom çift kromozoma bir 23 kromozom da eklendiği zaman başka bir canlı olmuyor. O insan da olmuyor, ölüyor. Hayatta kalamıyor. Ya da tam tersini düşünelim. 46 kromozomdan 23 kromozomla farklı bir canlı olmuyor. Yani 23 kromozomdan farklı bir canlının iki katına çıkmasıyla insan olmuyor. Bu çok net bir bilgi. O 2-3 katı kromozom sayısına sahip olan canlılar başka bir canlının kromozomların çoğalmasından meydana gelmiyorlar. Öyle bir şey olduğu zaman zaten bu canlı mutlaka bundan zarar görüyor. Bu ister gen düzeyinde olsun, ister duplikasyon olayım. Dolayısıyla burada bir evrim falan söz konusu değil. Kaldı ki velev ki olduğunu farz edelim. Burada yeni bir genetik bilgi var mı? Yok. Zaten var olan bir genetik bilginin aynısının kopyasının eklenmesi, bize evrimcilerin göstermesi gereken şu. Sıfırdan yepyeni gen oluşacak. Yepyeni genetik bilgi olacak. Yepyeni proteinler, yepyeni organlar, yepyeni türler oluşacak. Var mı böyle bir şey? Yok. Zaten 350 milyon tane fosilimiz var. Bakıyoruz, hiçbir şekilde ara tür yok. Bitti, evrim bitti zaten. Tek bir proteinin tesadüfen olamadığı kanıtlanmış olarak biliniyor. Çünkü başka proteinler gerekiyor ve tam canlı hücresi gerekiyor protein olması için. Bu da Darwinizm zaten en temelde çökerten bilimsel kanıt. Yani Darwinizm diye bir şey hiç yok ve hiç yaşanmamış. Fosillerden de biz bunu biliyoruz.
Yaşar.
Dolayısıyla Habertürk'ün bu haberi süper uydurma.
Bu elmanın Anadolu Ajansı'ndan almışlar galiba. Alttaki ibareden almışlar.
Evet, Anadolu Ajansı'ndan almışlar ve Nature dergisinde kaynak gösteriyor.
Yani, yani onlar da yurt dışından alıyorlar. Yurt dışından aldıkları gibi koyuyorlar.
Evet. Yani bir
haberi,
evet,
internet sitesine şey yapıyorlar. Ve bilgileri de yok.
Bilgileri de yok.
Bilgileri de yok. Yani onlara anlatmak gerekiyor. O yüzden söylediğim gibi
sorgulayacak kadar bilgileri yok zaten yani böyle. Evet. Sırf evrim desteklemek adına yani bir yalanı bir Amerikalı'nın, bir Fransız'ın, bir Japon'un söylemiş olması fark ettirmez. Yalan yalandır. Yani her dünyalar tarafında kutuplara söylense orada da yalandır yani.
Evet.
Dolayısıyla bu haberin uydurma olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bilimsel delillere, gerçeklere ve gözlemlere tamamen aykırı. Elma elma olarak yaratılmış. Yani zaten hocamız bunu söyledi. Yüz milyonlarca yıllık bitki fosilleri var. Yaratılış atlasında da ayrıca resmi konmuş olarak ve on binlercesi var bunun. Değil mi? 100, 200, 300 milyon yıllık bitkiler var. Yaprakları, değil mi? Çiçekler vesaire. Bunlar hiç değişmeden birdenbire tarih sahnesine çıkıyorlar, tarihte fosilleri. Ve milyonlarca yıl boyunca, hatta yüz milyonlarca yıl boyunca hiç değişmeden kalıyorlar. Yani bu hiçbir şekilde evrimin olmadığını en net ortaya koyan bilimsel kanıtlar bunlar. Evet. Proteinlerin oluşmasının imkansızlığı Darwinizmi en temelde çökertiyor zaten ama her yönden çöküyor. Yani her, bakın Darwinizm yalan olduğu için, hayatın güya tesadüfen başladığını iddia ettiği için ve bilimsel bütün verilere aykırı olduğu için bunu desteklemek adına söylenen her şey yalan oluyor. İzleyicilerimiz bir kere bunu bilsin. Yani böyle bir haber gördükleri zaman bu yalan. Neden yalan olduğunu bize bıraksınlar zaten. Hocamız bunu evrimcilerin net cevap sitesi var değil mi? Başka kendi sitelerinde mutlaka anan cevap vererek açıklıyor zaten. İşte bu örnekte görüldüğü gibi yalan yani. Doğru değil. Evrimin evrimleştiği, elmanın evrimleştiği falan yok. Elma elma olarak yaratılıyor ve elma olarak kalıyor.
Bir de şimdi burada öyle bir hava oluşturmaya çalışmışlar ki yani biz evrimin zaten böyle her şeyini çözdük. İşte her şeyi açıkladık. Artık böyle konunun detayına girdik yani. Rüzgarım bak, dinozorlar işte elma, onların artık kendi aralarındaki ilişkilerini incelemeye başladık. Bir hava oluşturmaya başlamışlar. Hocamızın bununla ilgili çok güzel bir örneği var. Bir tane ceset var. Yatıyor. Cesedin kafası yok. Adamlar böyle tırnağının arasındaki bakterilerden acaba bu insan yaşıyor mu diye bir araştırma içine giriyorlar. Yani böyle detaya çekmeye çalışıyorlar. Hiç detaya girmeye gerek yok ki. Adamın kafası yok zaten. Yaşama ihtimali yok. Bir de Okul Hocam o biraz önce bahsettiğin duplikasyon olayı. Şimdi DNA'mız bizim bir yazılım gibi. Yani mesela nasıl yazılımlar var firmaların kullandığı değil mi? Muhasebe yazılımları var. Derneklerin kullandığı işte üyelerini takip ettikleri yazılımlar oluyor. Şimdi yazılımcı arkadaşlarımız da tabii daha iyi bilir onu. böyle satır satır kodlar vardır bir yazılımın altyapısında. Biz sadece onun arayüzüyle muhatap oluruz ama arkasında onun çok detaylı böyle mesela binlerce satır yazılım vardır. Şimdi mesela bir dernek yazılımı farz edelim. İşte üyelerin bilgileri var, aile bilgileri var, fotoğraf bilgileri var. İşte aylık ne kadar ziyaret ettiği ile ilgili bilgileri tutuluyor programda. Şimdi bu programda biz belli bir yeri, belli bir mesela 50 satırı aldık, kopyaladık. Hemen altına tekrar yapıştırdık. Şimdi o yazılıma üyelerin işte aylık ne kadar aidat verdiği ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir bölüm eklenir mi? Veyahut da yazılımın içeriğiyle ilgili ek bir bölüm eklenir mi? Eklenmez. Hatta o bölümde bozulur. Zarar verir o bölüme. Yani çünkü onun bilgisini sen değiştirmiş oluyorsun. İkiye katlamış oluyorsun. Bambaşka bir kod oluyor. Oradan o yazılım onu anlamıyor. Çözemiyor. Aynen o şekilde bir yazılım gibidir DNA. Ve yazılımlarda da mesela bir satır birden fazla yeri kontrol eder. Mesela bir satırı çıkartın yazılımdan. 3 buton gider. 2 özellik gider. Böyle birden değişir yani tamamen. Öyle DNA'nın yapısı da aynı bu şekildedir ve öyle ikiye katlamalarla, üçe katlamalarla, beşe katlamalarla o yazılıma nasıl bir şey eklenmiyorsa DNA'ya da ne bir ek organ, organa yeni bir sistem hiçbir şekilde eklenmez Allah'ın izniyle. Tam tersi bozulmaya var.
Şimdi senin bahsettiğin bu yazılım, bu bir bilgi.
Evet.
Bu bilgiyi geliştirenler, araştırmacılar, uzmanlar ne yapıyorlar? İşte 20 yıl öncesine birçok arkadaşlarımız hatırlar. Böyle oda büyüklüğünde bilgisayarlar vardı. Boğaziçi Üniversitesi'nde vardı, ben görmüşüm. Bayağı büyük. Onun içinde de böyle işte birkaç bilgi şey yapıyorlardı. Yani böyle ilk bilgisayarlardan bayağı büyük bir şeydi. Sonra 20 yıl geçti. İşte insanoğlunun bugün ulaşabildiği şey işte o mikroçipler, işte flash diskler. Ona da işte belli miktarda daha böyle hani insanın şöyle gönlünü böyle ferah ferah dolduracak bilgileri dolduramıyoruz yani.
Kilobayt
hesabı şeyler koyuyoruz. O kadar araştırma, o kadar çalışmayla ancak daha yeni yeni bu kadarcık bir gelişme gösterebildi teknoloji. Nedir o gelişme? Belli bir ortamda belli bir kapasitede bilgileri saklayabilme. İşte zaten evrim teorisinin en büyük sıkıntılarından biri senin anlattığın o hücre, hücrenin yapısı ve DNA. Yani DNA'nın sahip olduğu özellik evrim teorisini mikrobiyolojik düzeyde ve diğer konularda olduğu gibi mikrobiyolojik düzeyde de çökertti zaten. Çünkü gözle görülmesi mümkün olmayan, hatta işte biliyoruz 100 trilyon hücreden oluşuyor vücudumuz. Bazı hücreleri çok küçük. Bunlardan 1 milyon tanesini bir araya toplasanız, bir mekanda toplasanız, bir toplu iğnenin başı kadar bir yer kaplıyorlar. 1 milyon tanesini, küçük hücreleri. Bakın burada bir incelik var. O küçücük hücrelerin, yani 1 milyon tanesi bir toplu iğne başı kadar yer kaplayan hücrelerin her birinin içinde 1 milyon ansiklopediyi dolduracak kadar bilgi saklı.
Maşallah.
Ya bu muazzam bir şey. Yani bu olağanüstü bir şey. Yani hakikaten ihtişam bu. Yani Yüce Rabbimizin yaratma sanatının, ilminin, genişliğinin, her yeri kuşattığının, sonsuz ilim, alim olan olduğunun delillerinden bir tanesidir bu. E insan ne yaptı? Daha işte 2-3-5 kilovatlık şeyleri ancak böyle bir tenekenin içine koyabiliyoruz. Şimdi bu noktada zaten evrim teorisi bayağı bir sıkıntı çekiyor. İçinden çıkamıyor. Nitekim ünlü biyolog Oparin hücreyi inceliyor. Ne görüyor? Diyor ki maalesef diyor hücrenin meydana gelişi evrim teorisinin bütününü içine alan en karanlık noktayı teşkil etmektedir diyor. Niye? Sana karanlık, doğru. Sen baktıkça iyice karanlığa çökersin. Çünkü hücreyi mesela zarından başla, sıvısı, çekirdeği, DNA, kromozomlara kadar işte gittiğinde, sonra atom ve atom altı parçacıklara kadar indiğinde ne görüyor Oparin, ne görmüş? Kusursuzluk görmüş, mükemmellik görmüş, ihtişam görmüş, organizasyon görmüş, kompleks yapılar görmüş ve sonuçta akıl görmüş. Yani minicik bir et parçasının içinde işte yağ, protein, sudan oluşan bir malzemenin, bir yapının içinde de akıl görmüş Oparin. İşte bu aklı görünce de bayağı bir sıkıntı olmuş Oparin'de. Ne diyor? Karanlıktır bizim için diyor. Kardeşim niye karanlık olsun ya? Yani sen bir bilim adamı olarak değil mi? Hücreyi araştırırsın. Var olan gerçekler son derece aydınlık ortamda yazarsın. İnsanlara söylersin. Herkes bunu okur, öğrenir. Yani inanmayanlar için karanlık doğru. Ama inananlar için aydınlıktır. Şimdi evrimcilerin iddiasına göre hücredeki bu bilgi şöyle oluşuyor. Bir basım evi düşünün, matbaa. Bu matbaaya bir matbaada bir patlama meydana geliyor. Yerle bir oluyor yani. İşte kağıtlar, efendim baskı makineleri, işte puntalar, her şey darmadağın oluyor. Sonra sonuç bekliyoruz bir süre sonra. Karşımıza o patlama meydana gelen basım evin içinden son derece böyle güzel kuşe kağıtlara basılmış parlak yazılar falan, böyle harfler yan yana gelmiş ansiklopediler çıkıyor o basım evinden. Şimdi mantık bu. İşte mutasyon diyorlar ya. Mutasyonun basım evi tercümesi budur. Böyle bir basım evinden böyle kitaplar çıkması gerekir. Evrimci kafaya göre. Şimdi şey, o kadar gelişmiş bir fabrika ki hücre. Bunu araştırdıkça bilim adamları hakikaten, özellikle evrimci bilim adamları tabii, karanlığa gömüldüler. Çünkü her seferinde bir olağanüstülükle karşılaştılar. Mesela hücre üretimde en az sarfiyatı yapıyor faaliyetlerini yaparken, ama en yüksek verimi elde ediyor. Bunu görüyor bilim adamları. Ve bakın, yeryüzünde hiçbir fabrikanın olamayacağı kadar da çevreci. Yani atık maddelerini de hemen yok ediyor. Şimdi burada bir organizasyon var. Burada bir akıl var. Ve bu aklı anlamak için akıllı olan bilim adamları bir bilim dalı oluşturuyorlar. Sırf hücredeki aklı anlamak için. O da işte az önce bahsettin, 21. yüzyılda kuruldu genetik bilimi. Yani evrimcilerin iddia ettiği tesadüfen göğe çamurdan meydana gelmiş olan hücre için akıllı olan bilim adamları genetik bilimi diye bir şey kuruyorlar, bir kürsü kuruyorlar ve bunun üzerine çalışma yapıyorlar. Master tezleri, doktora tezleri, araştırmalar, işte hücreyle ilgili yeni bir şey bulan ödül alıyor mesela. Aa, bunu buldu diye herkes alkışlıyor, ödül veriyor. Peki o hücreye senin bulduğun o özellik nereden geliyor? Yani tesadüfen gelmiş bir özelliği sen buluyorsan senin kafana göre. Buna ödül verilmez ki, böyle bir mantık olmaz zaten. Hücrenin içi o kadar kompleks ki tesadüfe yer yok. Bunu biraz kitap okuyanlar, biyoloji okuyanlar çok iyi biliyor. Bu hocalarımız da çok iyi biliyorlar. İşte NTV'nin bu şeyleri yapan, haberleri yapanlar da çok iyi biliyorlar. Ve artık Allah'ın izniyle 30 hatta 31 yıldır hocamızın yapmış olduğu mikrobiyolojik konulardaki çalışmaları, yani eserlerinden de artık tüm dünya biliyor evrimcilerin yalan söylediğini, inşallah.
Serdar Hocam, Allah söyletti, NTV dedin. Bugün gördüm, NTV'de kendi tarafsızlık ilkesini yayınladı. Dedi ki, tarafsızlık ilkemiz, dedi NTV, tarafsızlık ilkemiz 2. Dedi ki, karşıt görüşlere mutlaka NTV'de yer verilir. Yayın akışı içerisinde, o anda olmasa da yayın akışı içerisinde karşıt olan görüşlere mutlaka yer verilir. Eğer ilke buysa NTV'nin, o zaman sürekli anlattığı evrim teorisi propagandasına karşı görüş olan, gerçek olan yaratılışa da yayınında yer versin. İsterse kendisi anlatsın, isterse yaratılışı okusunlar internet sitelerinden, kitaplardan, oradan anlatsınlar. Ya isterse bizi davet etsinler, biz anlatalım. Ama kendi tarafsızlık ilkelerini ben ilk defa duydum. Eğer ona uyuyorlarsa, karşıt görüş olarak sürekli anlattıkları evrim teorisine karşı yaratılışa da ekranlarında yer vermeleri gerekiyor.
O zaman şunu düzeltsinler, uyumcu olurlar. Karşıt görüşlere bazen yer verilir, bazen yer verilmez. Örneğin, darwinizm gibi bir saçmalığı yıkan karşıt görüşler, yanlış ispatlayan karşıt görüşler olduğunda yer verilmez. O zaman uyumuş olurlar buna. Ya da böyle yapacaklarsa, dediğim gibi yanlış anlatılmasına izin versinler, o zaman uyumuş olurlar. Seçenek onlara ait.
Ya bir de neden rahatsız ediyor bu şey onları, onu anlamıyorum değil mi? Yani pek anlaşılır değil. Yani sen bir iddiayı anlatıyorsun. Mesela diyorsun ki evrim ne olmuştur diyorsun, anlatıyorsun. Bunun karşısında başka bir açıklama daha var. Yani tek bir açıklama yok ki. Bir açıklama, o da yaratılış. E ona niye yer vermiyorsun? Yani bu çok garip değil mi? Yani bunu izleyenler de düşünsünler. Yani çok tuhaf değil mi bu?
Tabii.
Yani ne var bunda? Niye rahatsız oluyorsunuz? Yani onu da yaz. Yorum yapma hatta. Yani yorumsuz. Teknik bilgiler ver, değil mi? Yani çok açık yaratılışı ispat ediyor her şey. Onu niye yapmıyorsunuz? O da çok tuhaf aslında yani.
İşte bu o bir açıklama değil zaten. Saçmalık. O saçmalığa savunuyorlar. Ve doğru olmadığını bile bile savunuyorlar. Şimdi bakın tekrar örnekler verelim. Somut örnekler. Şimdi televizyonda yapılmış bir program. Show TV'de. Buraya katılan Celal Şengör. Bakın ne kadar bilgisiz, nasıl gerçekleri saptırıyor. Hep birlikte görelim şimdi. Bir daha başa alalım mı?
Binaenaleye bakıyorsunuz, bu atmosferden oksijen almış. Dolayısıyla oksijen yok atmosferde.
Şimdi bahsettiği hayatın başlangıcındaki dönemi kastediyor. Oksijen yoktu diyor o dönemde. Şundan dolayı, şimdi bir kere bu yanlış. Bunun neden yanlış olduğunu göreceğiz hep birlikte. Birincisi, hayatın tesadüfen başladığını iddia eden Darwinistler, oksijeni hep o dönemde atmosferden kaldırma eğilimindedirler. Çünkü bilirler ki atmosferde olan oksijen proteinlerin, amino asitlerin tesadüfen oluşumunu engeller. Oksijen derhal reaksiyona giriyor amino asitlerle ve tahrip ediyor onları. Protein falan oluşmuyor dolayısıyla. Bundan dolayı mesela Stanley Miller 1950'lerde yaptığı deneyde oksijen koymamıştır yaptığı gaz karışımının içerisine. Çünkü oksijen koyduğu takdirde bunlar amino asit olmayacaktır. Koymadığı zaman ne oluyor? Bu zamanda ozon tabakası olmuyor. Ultraviyole on binlerce kat fazla geldiği için bu sefer ultraviyole tahrip ediyor. Yani hiçbir şekilde amino asitlerden tesadüfen protein olamıyor. Zaten biraz önce söyledik. Başka proteinler gerekiyor. Mükemmel bir canlı hücresi gerekiyor ki protein oluşabilsin. Bu zaten Darwinizmi, protein oluşmasının imkansızlığı, trilyonlarca proteinden oluşan organizmaların hiç olamayacağını gösterdiği için Darwinizmi kökten bitiriyor zaten. Artık fosillere bile gerek yok. Yani Darwinizm saçmalık oldu, ortaya çıkıyor. Peki, evet.
Çok özür dilerim, hemen parantez şimdi. O gelen ultraviyoller, fotodisosiyasyon, o H2O'yu, suyu da moleküllerine ayrıştırıyor. Zaten serbest oksijen meydana çıkıyor. Yani o dediklerinde bile de. Her halükarda oksijen oluşuyor mutlaka yani.
Zaten var, bakın nasıl var. Şimdi onun bilimsel delillerini görelim. Bunlar zaten Nature dergisi gibi evrimci dergilerde de yayınlanan bilimsel kanıtlar. Çok net bakın. Şimdi burada gördüğümüz siyanobakteri fosilleri, Avustralya'nın Chert bölgesinde ortaya çıkan, bunlar gerçek fosiller, 3.5 milyar yıllık, yani 3.5 milyar yıl önce ilk canlı hücresi, ki bunlar da fotosentez yapabilen bakteriler ve bugünkü bunlar böyle mavi yeşil alg deniyor bunlara, yosun hücreleri bunlar. Bugünümüzdeki fotosentez yapan siyanobakterilerle birebir aynı, 3.5 milyar yıl önce bir canlı hücresi mükemmel şekliyle fotosentez yapan, çok karmaşık kimyasal reaksiyonları yapabilen bir şekilde birdenbire ortaya çıkıyor. Allah tarafından yaratılıyor. 3,5 milyar yıl boyunca hiç değişmiyor. Evrim yok. Zaten bir canlı hücresi, bu mantıken bir bilimsel bir gerçek, eksik olamaz. Bu da onu gösteriyor zaten fosil kanıtı da. Herhangi bir organelin eksikliğinde canlı hücresi hayatta kalamıyor. Enerji üretemeyen bir canlı hücresi olamaz. DNA'sı olmayan bir canlı hücresi olamaz. Protein fabrikaları olmayan bir canlı hücresi olamaz. Hepsi eksiksiz ve mükemmel olarak yaratılmış olmak zorundadır ve yaratılıyor. Bunun da fosil kanıtı bu fosil kanıtları. Evet. 3,5 milyar yıllık. Bakın görüyorsunuz. Bunlar mikrofosiller. Ve bunlar dünyanın en ünlü bilimsel dergilerinde yayınlanıyor. Mesela Nature dergisinde. Bakın görüyorsunuz. Apex Chert bölgesi denen gerçek fosiller ve günümüzdeki hali birbirinin tıpatıp aynısı.
Ama bizim Türkiye evrimciler programa çıkıp yok diyorlar mesela.
Evet, bilmedik işte. Bilgisizlik gene gösteriyoruz şimdi. Celal Şengör bakın ne kadar bilgisiz. Hiçbir şeyden haberi yok. Hemen burada ortaya koyuyoruz bilimsel kanıtlarla.
Diğerler de öyle.
Evet.
O deniz,
evet,
evrimciler.
Tamam öyle yani. Zaten
bilmiyorlar yani.
Evet. Dünyadan haberleri yok. Nature Geoscience'da yine aynı şekilde Apex Chert'teki. Şimdi dedi ki oksijen yok dedi o dönemde. İşte oksijen olduğunun kanıtını görüyoruz burada.
Kayalardaki bunlar, minerallere
evet, bakıyoruz. 3,5 milyar yıllık kaya katmanları. Bakın ne görüyoruz burada? Oksitlenmiş demir görüyoruz, çökeltileri. Kaya katmanları üzerinde. Bu gördüğünüz kırmızı bölgeler. Yani 3,5 milyar yıl önce atmosferde oksijen olduğunu ortaya koyuyor bu. İşte bu da bilimsel yazı. Bakın diyor ki özellikle Avustralya'daki bölgede bulunan oksijenli deniz çökeltileri, deniz suyu çökeltileri, bu diyor fotosentezin başlangıcını diyor 3,5 milyar yıl olduğunu gösteriyor diyor bize diyor. 3,5 milyar yıl önce yani. Ne var? Oksijen var. İşte gördüğünüz gibi kaya katmanlarında.
Delil de var yani.
Evet. İşte bakın burada görüyorsunuz bu kaya katmanları oksitlenmiş kayanın 3,5 milyon yıl önce var olduğunu ve siyanobakterilerin var olduğunu bize gösteriyor bakın. Burada da görüldüğü şekilde. Dolayısıyla neymiş? Celal Şengör atıyormuş.
Zaten onu evet. Hocamız eğitiyordu değil mi? Celal Şengör'ü eğitelim.
Evet.
İsimli internet sitesi.
Evet. Hatta başka şeyler de var mesela. Şimdi Celal Şengör'le biraz devam edelim. Bu da bir diğer.
Yani o kadar çok ki hemen örnek vereyim. Dinozorları
ara geçiş formu gibi gösteriyor. Şaka gibi bir şey yani. Bunu evrimciler bile söylemiyor. Hiçbir evrimci söylemiyor. Yani o kadar bilgisiz ki dinozor gibi mükemmel bir canlıyı ara geçiş formu gibi. Halbuki Darwinizm iddia ettiği ara geçiş, hayali ara geçiş formları şöyle olması gerekiyor. Mesela karadan sudan karaya geçiş olacak. Demek ki o zaman onların iddiasına göre yarı balık, yarı sürüngen, patolojik ve asimetrik. Çünkü tesadüf olduğuna göre mekanizması, yani mutasyonların tesadüfi bir mekanizma olduğuna göre, onların iddiası ve doğal seleksiyon gibi, aklı olmayan, bilinci olmayan, patolojik, asimetrik canlılar. Bir tane bile yok. Dinozorlar mükemmel canlılar. Soyu tükenmiş olan, geçmişte yaşamış olan 60 milyon yıl önce, soyu tükenmiş olan mükemmel canlılar. Hiçbir şeyin ara geçiş formu falan değil. Ara geçiş formu yok zaten. Zaten hocamız diyor ki bakın, bir tane getirene 10 trilyon lira vereceğim diyor. Şimdi Celal Şengör 10 trilyon lira kazanmak istemez mi? Bayılır. Koşarak gelir orada. Hatta sıçıyor programda, bir şeyler yapıyor. Oturuyor, kalkıyor falan. Gençleri eğlendiriyor da, güldürüyor. Seke seke gelir değil mi? Böyle yani olsan tabii yok. Evet, o öyle bir yani zırvalama ki, bakın diyor ki, söylediği öyle bir zırva ki, maymunlar diyor, otlar vardı diyor. Otların arasında ayağa kalktılar diyor, insan oldular diyor. Şimdi rezaletin kepazeliğe bakın yani.
Sebebini de anlat istiyorsan. Efendim? Bayağı bir bilimsel sebebi var onun diyor ya.
Kaplanları göremiyorlardı.
Hatta gösterdiğin
gibi. Yani hocamız bayağı bilimsel bakın, konuşuyor biliyorsun.
Bir de hocam sen.
Onu da anlatırsan.
Ben hemen hazırlıyorum.
Balina için de aynı şeyi söylüyorlar.
Evet.
Yani, onunla ilgili sende güzel bir film de vardı. Hani içine giriyor iskelet sisteminin.
Çünkü maymun aynı insan gibi gelişmiş bir hayvan.
Yok. Yok
o değil.
Hangisiydi başlığı? Maymunun kalkması, pardon. Evet.
Evet. Yani bilimsel olarak şimdi maymunun nasıl ayağa kalktığını izleyeceğiz. Evet.
Ağaç oradan kalktığı zaman dumlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Savanda aslan gibi hayvanlar yaşıyor. Aslan demiyorum da, o zaman aslan benzeri, aynı nişin de olur. Biyolojik hayvanlar yaşıyor. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Bu zor. Daha kolay. Ayağa kalkıyoruz. Çünkü otlar. Değil mi? Otlar buraya kadar. Ayağa kalktınız mı? Ulan serbest.
Şimdi bu otların yani, fosili mi var?
Hayret verici yani. yani hayret verici. Koskoca bir adamın yani şunu böyle değil mi anlatması. Evet. Utanır insan yani. Hakikaten utanır. Ya yani söylediği şu bakın, o kadar saçma sapan bir şey ki. Otlar var diyor. Otlarda diyor aslan benzeri. Ki aslanın bir fosili
aslan var. Aslan da demiyorum diyor.
Evet. 80 milyon yıllık aslan var. İlk aslandı. Bugünkü aslanın tıpatıp aynı. Ondan önce herhangi bir aslan falan yok. Öyle aslanın onun iddia ettiği gibi. Ara form yok zaten yani. Bu 350 milyon fosil bize bunu kanıtlıyor. Yani maymunlar otların arasında aslanı görmek için uzun otların arasında ayağa kalkınca iki ayak üzerine yürüyüp insan olmuşlar. Şimdi bakın bir kere genetik bilgi, genetik bilimi, ki genetik bilimden haberi olmadığı hiç anlaşılıyor. Herhangi bir dış etki, ki bu Lamarck döneminde olan bir iddia, Lamarckizm deniyor buna. Lamarck Darwin'den önce de yaşamış olan şunu iddia ediyordu, özetle söyleyelim. Mesela zürafalar geyik benzeri hayvanlardan oluştu. Nasıl oluştu? Ağaçların dallarında uzanmak için kafalarını uzatırken boyunları uzadı, zürafa oldular diye. Bunun tamamen geçersiz olduğu artık yani Darwin'den beri kabul ediliyor. Gerçi Darwin bundan etkilenmiş. Bu bilgileri kullanıyor, bu saçmalıkları da. Şundan dolayı herhangi bir kullanım, bir organın kullanımı genetik bilgide bir değişiklik meydana getirmez. Dolayısıyla nesilden nesile aktarılan bir bilgi olmaz. Lamarck'ın iddia ettiği gibi. Mesela o zaman şöyle olması gerekirdi onların mantığı, ki olmuyor tabii ki. Body çalışan bir baba düşünelim. Kaslarını geliştiriyor. Onun çocuğu kaslı olarak mı doğar? Tabii ki de olmaz. Neden? DNA'da bir değişiklik meydana getirmez. Genlerinde bir değişiklik meydana getirilmez. Dolayısıyla nesilden nesile aktarılmaz. Genetik bilimi bize bunu kesin olarak kanıtlıyor. Dolayısıyla onun iddia ettiği gibi maymunun ayağa kalkması iki ayaklı bir varlığa dönüştürmez onu hiçbir zaman. Maymun biliyorsunuz yapısı itibarıyla insandan tamamen farklı bir genetik bilgiyle yaratılmıştır. Nedir bu? Küçük kafatası ki 400-500 santimetre küp oluyor şempanzelerin ve diğer maymunların kafatasları. Gözlerinin birbirine yakınlığı, alt çenenin çıkıklığı, dişlerinin sivriliği, kollarının uzun olması ve ağaçlara tutunacak yapıda olması ellerinin. Bütün bel kemik ve leğen kemiğinin açılarıyla öne eğik olarak yani dört ayaklı olarak yürümeye elverişli olması iskelet sisteminin. Bacaklarının aynı şekilde kısa ve ağaç dallarına tutunacak şekilde olmuş olması. Yarım daire kanallarının açısının insanlardan tamamen farklı olması. Çünkü öne eğik yürüdüğü için. Ve yapılan çalışmalar, hatta Darwinistler yapıyor bunu. Robin Crampton gibi İngiliz bilim adamları, Darwinist bilim adamları üstelik bunlar. Şunu gösteriyorlar, karma bir yürüyüş de söz konusu değil. Dolayısıyla ayağa kalkan hiçbir canlının genetik bilgisinde bir değişiklik meydana gelmediği için dört ayaklı bir canlıya dönüşmez. İki ayaklı bir canlıya dönüşmez. Özür dilerim, dört ayaklı üzerinde olan iki ayakla dönüşmez. Hatta bakın evrimci mantıkla bile yanlış bu. Çünkü dört ayaklılık bir avantajdır. Daha hızlıdır, daha emniyetli. Yani daha onların mantığıyla o zaman tehlikeden daha iyi kaçacak şekilde. Mesela bir çita saatte 125 km koşabiliyor. Herhangi bir maymun ağaçtan ağaca, hangi insan atlayabilir ağaçtan ağaca? Mümkün mü böyle bir şey? Bazıları böyle metrelerce uçarak ağaç dallarından, evet, ağaçtan atlıyorlar değil mi? Kaplanlardan kaçanlar var. Hemen tırmanıp kaçabiliyor maymun. Yani dolayısıyla her bakımdan dökülüyor. Bakın oksijen dedi, yok dedi, var. 3,5 milyar yıllık kaya katmanları var. Amerikan Meteoroloji Dergisi'nin yayınları var. Bakabilir hatta Celal Şengör öğrenmek istiyorsa. Hocamızın kitaplarını okusun zaten. Yani en yapacağı en iyi iş, evet, bu şekilde. Zaten hocamız onu eğitmeye başladığından beri televizyonlarda çıkmıyor. Kendisi yok ortalıkta. Tanınmış bir program yapımcısı hocamıza karşılıklı çıkartmak istedi. Celal Şengör hemen arazi oldu zaten. Yani mümkün değil. Bizim olduğumuz ortamlarda dolaşamıyor. Öyle otların arasına falan kalkabiliyor ama bizim olduğumuz ortamlara gelemiyor. Dinozorlar ara geçiş formu dedi. Yani rezaletti. Buna artık Darwinistler bile güler. Yani bunu böyle duysa Darwinistler, kardeşim sen ne diyorsun derler. Başka ne demişti? Maymunlar ayağa kalktı falan. Neyse daha var da yani artık yeterli herhalde bu kadar. Evet. Darwinistlerin durumu bu işte.
Evet. Big Bang ile ilgili bir söylediği bir şey var. Şu en alt 60.
Orada bir ince bir laf da etti. Onu fark etmişsindir. Hani diyor ya işte o aslan kaplanlarla ilgili işte hani aslan kaplan ama onlar öyle aslan kaplan değil. Benim öyle dediğime bakmayın. O dönemde yaşamış bazı biyolojik canlılar var diyor. Şimdi bak ne kadar süslü bir laf değil mi? Biyolojik canlı dediğin zaman biyolojiyi bilmeyen, yani herkes bilmek zorunda değil biyolojiyi zaten. Yani bilmeyen birinin hemen gözünün önüne böyle bir garip bir canlı gelebilir hakikaten biyolojikçe. Kardeşim, bütün canlılar biyolojik zaten. Yani insan da biyolojik bir canlı, hayvanlar da biyolojik. Bitkiler de biyolojik canlı zaten. Yani niye öyle bir laf ediyorsun ki sen? Yani içi boş bir laf. Ama doğru. Ama nasıl doğru? İşte insan da biyolojik canlı. O biyolojik canlı dediğin canlılar diyor ya vardı bir sürü. Nerede bunlar? Yani olanlar bu işte. İnsanlar işte fosilleri var. Hayvanlar fosilleri var. Bitkiler fosilleri var. Hiçbiri de değişmemiş o biyolojik canlıların. Bilim bunu gösteriyor. Peki senin o kastettiğin orada hani eciş bücüş dediğin ara geçiş formu böyle bir alttan çaktırmadan böyle bir telkin yaptığın o canlılar nerede?
Ya, mutant.
Ha, mutant yani. Şey, biyolojik can. Nerede bunlar ya? Nerede yaşamış? Ne zaman yaşamış? Niye bizim haberimiz yok? Niye paleontoloji bilimiyle ilgilenenlerin haberi yok? Niye jeoloji bilimiyle ilgilenenlerin haberi yok da senin haberin var? E varsa getir. Bak 10 trilyon. O doktorun dediği
yok,
gibi.
Hiç fosil yok.
Yani. Evet ya yani hiçbir şey
asla
yok.
Asla getirmezler.
Nerede bu biyolojik canlı? Bak o biyolojik canlıların da hakikaten doktorun dediği gibi genetik bilgisinden de haberi yok. Her birinin hücresinin içinde kodlanmış canlılığın bütün özelliklerini hayatı boyunca o hücre içerisinde olacak bütün organizasyonların, bütün sistemlerin bir de planı, projesi yazılı. Yani senin o biyolojik canlı dediğin canlılar harika canlılar. Muazzam canlılar, mükemmel canlılar. Öyle arada bir laf ederek yani bakın bunlar, yani izleyenler şuna dikkat etsin. Evrimciler, evrimci zihniyet savunan kişiler hep böyle arada bir laf edip kaçarlar. Yani böyle mesela net, mesela Oktar anlatıyor ya. Net bir anlatım var mesela teknik olarak. Onlarda öyle bir şey olmaz. Arada bir laf eder, sonra konuya devam eder. Ne der? Biyolojik canlılar. Ondan sonra işte o eğilmeye kalkmaya falan devam eder. Eğilmeyle kalkmayla anlatılmaz bilimsel şeyler inşallah.
Şimdi bu anlatımların halk arasında ne deniyor biliyor musunuz? Herkes bilir. Abidis gubidis denir buna. Bu abi
Latince bir şey oldu gibi. O da güzel oldu aslında. Bilimsel bir şey. Abilis.
Gubidis.
Biz de Latince bir şey koyalım.
Bunu maşallah dünya çapında hocamız bu Abilis Gubidis'lerini deşifre etti. Evet. Bilimsel, yani hocamız şunu söyledi. Bugün de söyledi. Bu Darwinizmi güya bilimsel, yani uydur diyorlar ya. Üstadın maddinin tabiün tavunu diyor. Değil mi? Fen ve felsefenin tasallutuyla diyor. Bunlar sahte bilimi, hocamız anlattı bugün, sahte felsefeyi kullandılar. İşte Hazreti Mehdi döneminde, yani ayrı zamanlı yaşadığımız dönemde inşallah dünya çapında Mehdiyet'in zılı ve gölgesiyle gerçek bilim, gerçek felsefe yıktı bunların, bu sahte dinlerini. Bakın gerçek bilim bize, değil mi, tamamen aksini söylüyor. Okside kaya katmanları var 3,5 milyar yıllık. İlk bakteri hücresi, ilk hücre birdenbire bir mükemmel eksiksiz olarak ortaya çıkıyor, yani yaratılıyor. Fosillere bakıyoruz. Fosil bilimi, paleontoloji, kesinlikle ara geçiş formu diye bir şey yok. Öyle yarım yamalak canlılar yok. Çünkü tesadüfen olur, yürüyen bir mekanizma yok. Allah'ın sonsuz aklıyla, sonsuz sanatıyla ve sonsuz kudretiyle yaratılmış bütün İnşallah. Canlılar. Hepsi eksiksiz ve mükemmel olarak yaratılmışlar. İnşallah. Bunu kanıtlıyor yani bize bilim. Onların o sahte uydurma dinlerini ve batıl dinlerini yıkıyor. Gerçek bilim yıkıyor.
İnşallah. Şuna İnşallah. Dikkat çekelim bu videoda. Şimdi zaten Doktor Hocam sen söyledin, bunun bilimsel olarak olması, böyle bir şey zaten mümkün değil. Bir de şimdi bu şahıs bu bilgileri hangi verilere göre söylüyor? Yani fosil kayıtlarına göre mi söylüyor? İşte bilmem kaç milyon yıl önce orada bir kamera vardı. O kamera maymunun ayağa, işte aslanları görüp ayağa kalkmasını kaydetti de o kayıt mı kendisine ulaştı? Yani fosil kayıtlarından böyle bir şey çıkmaz ki. Biz bu fosillerden anlıyoruz ki burada bir dönem otlar bayağı bir uzamış. Sen nereden biliyorsun otun ne kadar uzadığını? Burada işte maymunlar ayakta yürümüş. Fosillerden öyle bir şey çıkmaz fosillerden. Ki zaten yani Allah ayette bildiriyor. Onlar zan ve tahminde yalan söylerler diyor. Bu resmen Doktor Hocam biraz önce anlattı. Maymunların iki ayak üzerine kalkmasının onlara hiçbir avantajı yok. Tamamen dezavantaj. Şimdi evrimciler de tabii bunu açıklayamadıkları için nasıl olur nasıl olur, mutlaka hayatta kalmaya bizim bunu bağlamamız lazım. Yani hayatta kalma mücadelesi ya konu. Bizim bunu nasıl bağlarız? Etrafı bir kaplan koyalım. İşte maymunu öldürecek. İşte o maymun ölmemesi için de ayakta durmasını ne sağlar? Otlar uzamıştır. Otlar uzayınca zaten onu görmesi için ayağa kalkar. Etrafta ağacı da yok edelim. Kaçabileceği bir yer de yok çünkü. O yüzden böyle olmuş.
Otlar kalsın.
Yani böyle zırva bir anlatım. Hı. Yani hani kendileri inanıyorsa inansınlar, bilime sokmasınlar yani bunu. Kendi dinler onu. Biz karışmayız.
Ya kendine inanmadığı açık, evet. Yani böyle. Evet. Yani bu saçmalığa kimse inanmaz. Evet, koskoca yani kıllı kılçık adamlara inanması da mümkün değil. Hatta değil mi, Ali Demirsoy'a evet. Evin bir arkadaşı soruyor. Ya Ali diyor, sen diyor bu kitap yazmış bir evrimci. Ali diyor, sen bu Darwinizm'e hakikaten inanıyor musun diye evrime. O da kızmış. Tabii ki inanmıyor. Çünkü zaten kitabında yazıyor. Bir proteinin diyor tesadüfen oluşma ihtimali diyor. Maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihini yazması falan gibi bir cümle kurmuş, böyle ipe sapa gelmez ifadeler. Yani maymun daktilonun başına da geçmez. Bir kelime de yazmaz. Yazamaz zaten, yani böyle bir konu yoktur. Yani olamaz diyor evrim. Ama kitabın geri kalan bölümlerinde savunmaya çalışıyor. Bu işte yani onun da inanmadığını gösteriyor zaten, yani böyle çok net. Yani bu ifade zaten evrim mevrim yoktur diyor. Daha çok ifadeleri var. Bağışıklık sistemi hücrelerine kahin midirler ki diyor, daha diyor doğmadan diyor dışarıdaki mikroba karşı oluşan silahların genetik bilgisini taşıyor diyor DNA diyor. Yani diyor bağışıklık sistemi hücrelerinin diyor kahin olması gerekir diyor. Ne demek bu? Yaratılmış olması gerekir demek yani onun, değil mi? O kelimeyi kullanamıyor, kullanmak istemiyor. Ama tabii bunun Allah katında hesabı var, öyle olmaz yani böyle. Mantık bilim adamı, değil mi? Bilim adamı delillere bakar, hemen kabul eder deliller neyi gösteriyorsa. Bilim adamı böyle delilleri saçma sapan bir pagan felsefesinin dinin içine uydurmaya çalışmaz. Darwinizmin yaptığı buydu. Onun için bilimi çok geri bıraktırdılar. Evet. Bütün gerçekleri saptırdılar. Yani Darwinizmi desteklemek adına kullanılan bütün iddialar yalan. Çok net yalan. Çünkü Darwinizm diye bir şey yok. Dolayısıyla onu destekleyecek bir delil yok. Dolayısıyla söyledikleri, desteklemeye kalktıkları her şey yalan. Onun için mesela müzelere koydukları sahtekarlık çıkıyor. İddia ettikleri sahtekarlık çıkıyor. Tiktaalik özel diyorlar. Kafası başka canlıya, gövdesi başka canlıya. Yok diş buluyorlar, Nebraska adamı diyorlar. Yani hep yalan. Ya baştan aşağı yalan.
Bunların Akın Hocam İnşallah. Söyledi. Yani bu materyalist felsefe, diyalektik felsefecilerin özelliğidir bu. Yani mesela doğanın diyalektiği gibi anlatırken işte Darwin'in bu hayalli şeylerini Engels falan da yapar bunu. O tarihin diyalektiğini anlatırken sanki görmüş gibi işte ağaçların üzerindeki hayvanlar, iki ayaklılıklar bilmem böyle bir hikayeler anlatırlar. Zannedersin seyretmiş yani onu. Evet. Bu, yani bu uydurma bir şeyler söylemeleri gerektiği için gerçek olmayan düşüncelerini, o yanlış fikirleri mecburen bunları atarlar. Evet, evet. Yani böyle o diyalektik felsefe de vardır. Bizim şimdi tekrar aklıma geldi, Anadolu Ajansı, yani bu şeylere dikkat edilmesi gereken çok önemli bir unsur. Şimdi bu Habertürk yapar, NTV yapar tamam ama Anadolu Ajansı devletin bir ajansı ve haberleri verirken çok seçici olmaları gerekiyor. Yani bilimsel kriterlere uygun. Mesela daha evvel hocamız TRT'yi uyarmıştı burada.
Evet.
Değil mi? TRT yanlış evrimle ilgili yanlış haberler yaptı. Doğrusunu anlattı hocamız burada. Sonra düzelttiler. Yani Anadolu Ajansı da öyle, yani bir haber aktarırken halkımıza, değil mi? Önemli bir ajans yani ve verdiği haberleri bütün haber siteleri, gazeteler, televizyonlar kullanıyor. Dolayısıyla onları bir hassas bir teraziye koymaları gerekiyor. Ve evrim yanlısı haberler bilimsel kriterlere uygun olmadığı için ve doğru olmadığı için bunlara da titizlik göstermeleri gerekiyor. Çünkü sonra milletimize ve ülkemize, devletimize farklı sonuçları oluyor bu evrim teorisiyle propaganda yapmanın.
Evet.
Ondan sonra terör belasıyla uğraşıyoruz. Değil mi? Yani bu terör kendi kendine meydana çıkmadı.
Şöyle.
Bir fikri var, hocamız anlattı.
Evet.
Daha bugün anlattı, her gün anlatıyor. Yani komünist, Marksist, Leninist bir felsefeye sahip. Yani onlar da Darwinizm, onun da temeli Darwinizm. Yani felsefesi, düşüncesi olmayan, bir inancı, bir ideali olmayan bir terör olabilir mi? Neye dayanıyor? Buna dayanıyor. Evet. Sen şimdi bir yerden evrim teorisi varmış gibi anlatırsan, sonra da niye terör var, bunu nasıl çözeceğiz diye sorunuyla karşı karşıya kalırsan, kendi elinle bir şey yapmış olursun, yanlışa sürüklemiş olursun.
Evet.
Bizim bilakis terörü besleyen fikirlerin bilimsel geçersizliğini anlatmamız lazım. Eğer orada evrim teorisiyle ilgili bir haber yapacaksan, onun gerçeği ne ve bilimsel karşılığı ne, onu da ver ama onu da ver o zaman.
O zaman zaten kimse inanmaz ki Darwin'e.
Evet. Yani onların hani şey yaptığı, bilmediklerinden yaptıklarına evet, inanarak bunları söylüyorum. Çünkü bilimsel veriler bir bilgiye dayalı, bir öğretiye dayalı bilinmesi gereken şeylerdir. İşte Anadolu Ajansı'nda bu haberi veren kişinin bu konularla ilgili bilgi sahibi olmadığını düşünerek bunları söylüyorum. Araştırmış olması lazım, bilgi sahibi olması lazım. Kendisi habercidir. Bunların haberi yoktur, bilmeden yapıyordur düşüncesiyle söylüyorum ben bunu.
Ya bu işte biraz şundan kaynaklanıyor herhalde. Bir yalanın İngilizce söylendiği zaman doğru olduğunu zanneden bazı taş kafalar var. Bunlar yani yalan İngilizce söylendiği zaman doğru zannediyorlar bunu. Eskiden hani ne derlerdi, bu anneanne falan, ecnebi falan bir hayranlık vardı böyle biraz. Ecnebi şeyde söylediği zaman, ecnebi abilis gubilis bunu doğru olduğunu zannediyorlar. Kardeşim bir yalan yalandır yani. Bu işte yok elma, işte garip evrim hikayesi demiş zaten Habertürk. Elma duplikasyon oldu da kendi kendine oluştu. Bakın hep Latince bir şey kullanıp böyle kafa bulandırma. Halbuki duplikasyon mutasyondur. Mutasyon zararlıdır. Bitti. Yani bunun şeyi yok artık yani böyle.
Evet.
O kelimeler hokus pokusun karşılığı.
Evet.
Yani büyü yapıyor ya basın.
Tabii.
Onların karşılığı.
Çok arttırılabilir. Işte. Daha çok kelimeler var. Evet. Her kelimeyi kullanamıyoruz tabii.
Kelimeler öyle.
Yani yoksa halkımız bizim çok iyi şeyler anlatır bu yapılanları da.
Evet.
Ama yıkılıyor Allah'ın izniyle. Yani bu İnşallah. Tabii yerle bir oldu. Biz tabii böyle en son hani hocamız demişti. Böyle hani bir yapışmış pul vardır böyle yıllanmış. Onu böyle jiletle kazırsın artık en son. Böyle o çıkmaz ama jiletle de kazırsın onu böyle. O jiletle kazıma dönemindeyiz inşallah.
İnşallah.
Çünkü beli kırıldı. Kafası fikren koptu. Fikren i̇nşallah. Beli kırıldı böyle. Bu çöktü yani bu batıl din.
İnşallah.
Fosillerin olmadığı anlaşıldı dünya çapında. Bu bütün dünyada böyle artık yayılıyor. Zaten bütün kamuoyu yoklamaları, istatistikler bunu gösteriyor. Darwinizme inanmayanların sayısında muazzam bir artış var. Herkes bütün dünya dine dönüyor. Aynı zamanda bir özelliği bu. Hadislerde bildirilen. Değil mi? Kur'an'da da Allah İslam'ı hakim kılacağını çok net bildiriyor. Çok sayıda ayette inşallah. Bu dönem gerçekleşiyor.
Evet.
İnşallah. Bir ayet okuyayım ben.
İnşallah. İnşallah.
Rum suresi 29. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Hayır, zulmedenler hiçbir bilgiye dayanmaksızın kendi heva, istek ve tutkularına uymuşlardır şeklinde buyuruyor Allah. Yani hiçbir bilgi olmadan, sıfır bilgiyle sadece kendi hevaları nasıl istiyorsa ona göre evrimi de anlatıyor, hayatın amacını da öyle anlatıyor. Tamamen kendi hevasına göre. Benim amacım şu diyor veyahut da benim görüşüm şu konuda şu diyor. Allah diyor ki hiçbir bilgiye dayanmaksızın.
Maşallah.
Şeklinde var. Evet.
Yani şunu anlıyoruz. Zaten bilinen bir şey. İzleyicilerimiz de bunu biliyor artık. Evrimcilerin iddia ettikleri her şey, ne iddia ediyorlarsa, hiçbirinin bilimsel bir altyapısı yok.
Yok.
Bomboş. Atmasyona dayalı. Ondan sonra ne akla ne mantığa ne bilmeye uymayan, yani paralellik arz etmeyen açıklamalar. Zaten hocamızın eserlerini okuyanlar bilirler. Evrim teorisi Allah'a inanmayanların öne sürdükleri içi safsata, hurafe dolu bir iddia. Nasıl savunuyorlar bu iddialarını? Masal, yalan, hayal, demagoji. Şimdi bu gece bir şey daha öğrendik Celal hocamızdan, sağ olsun. Evrimcilerin yeni bir metodu daha çıktı. Pandomim. Pandomimle anlatıyorlar evrim teorisini. Rezalet yani, oturuyor, kalkıyor, çöküyor, bir şeyler gibi zıplıyor falan. Paçalar oradan, yani rezalet yani. Dolayısıyla evrim bu metotlarla anlatılıyor. Tabii çok da iyi oluyor. Bayağı rezil oluyorlar. Yani bilim geliştikçe, bilimsel gerçekler ortaya çıktıkça, bilimsel gerçekler neyi ortaya çıkarıyor? Allah'ın yaratma sanatını,
evet,
ihtişamını, kudretini, bilgisini, ilmini, değil mi? Ortaya çıkarıyor. Bunlar ortaya çıktıkça ne oluyor? İnananların imanı daha çok artıyor, daha çok güçleniyor. İşte bu ve benzeri bazı kişilerin de, yani evrimcilerin diyeyim, son derece gülünç bir duruma düşmelerine sebep oluyor. Başka da bir şey olmuyor Allah'ın izniyle inşallah.
Evet, biraz mutasyonlarla ilgili bakın evrimcilerin itiraflarını okuyalım. Pierre Paul Grasse var. Grasse mi?
Grasse.
Grasse. Fransız ekolü olduğu için. Grasse.
Grasse.
Bu dünyanın en ünlü evrimcilerinden bir tanesi. En önde gelen Fransa'nın da eski Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı. 35 ciltlikte Traité de Zoologie'nin de yazarı kendisi. Özür dilerim.
Estağfurullah.
Diyor ki bakın Pierre Paul Grasse, mutasyonların hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladığına inanmak gerçekten çok zordur. Ama Darwinizm bundan fazlasını da ister. Tek bir bitki, tek bir hayvan binlerce ve binlerce tam olması gerektiği şekilde faydalı tesadüflere maruz kalmalıdır. Yani Darwinizm iddiası bu. Faydalı, güya faydalı tesadüfler olacak. Yani mucizeler sıradan bir kural haline gelmeli. Sürekli mucize olacak. İnanılmaz derecede düşük olasılıklara sahip olaylar kolaylıkla gerçekleşmelidir. Bakın diyor ki şimdi Darwinistlere, ki kendisi Darwinist ve dünyaca ünlü bir Darwinist. Hayal kurmayı yasaklayan bir kanun yoktur. Ama bilim bu işin içine dahil edilmemelidir. Ya. Çok açık değil mi? Ernst Mayr, neo-Darwinizmin kurucularından, dünyanın en ünlü Darwinistlerinden bir tanesi Amerikalı Ernst Mayr diyor ki, duyu organları, omurgalıların gözleri veya kuşun tüyleri gibi hassas dengeleri olan sistemlerin rastgele mutasyonlarla geliştirilebileceğini düşünmek birinin saf dilliğine dair çok önemli bir belirtidir. Saf olmayın diyor yani böyle tesadüflerle, mutasyonlarla falan. Aynı durum ekolojik zincir ilişkilerde daha da doğrudur. Evet yani kime baksak bunun tesadüf, Charles Darwin'in kendisi söylüyor zaten. Yani tesadüflerle ulaşamayacağını da Charles Darwin'in itiraflarında var. Hatta ben bundan okuyalım. Bakın diyor ki, evet. Siz devam edin, ben bulayım bu arada.
Şimdi Ceha Şengör'ün başka bir konuşması daha var. Birazdan gösterebiliriz onu da. Konuşmasında Big Bang'den bahsediyor. Big Bang diyor işte, Big Bang'den bahseden kişiler vardır diyor. Ama ben ateist olduğum için onu almak zorunda değilim diyor. Şimdi gösterebiliriz onun da videosunu. Yani cümleye bakın. Ben ateist olduğum için onu almak zorunda, yani kabul etmek zorunda değilim ben bir ateist olduğum için diyor. Halbuki Big Bang'i dünyada reddeden yok. Yani reddeden bilim insanı yok. Ateist de olsa, materyalist de olsa, inançlı da olsa dünyadaki tüm bilim adamları Big Bang'in kesin gerçek olduğunu kabul ediyorlar. Yani tersi bir görüş yok zaten. Ama Celal Şengör yani bilime karşı bir savaş açmış durumda, yani biz bunu anlıyoruz. Diyor ki ben ateistim diyor, yani benim dinime göre onu kabul edemem diyor. Yani pagan dinine göre Big Bang'i kabul edemiyor. O zaman biz yani bu şahsın diğer söylediği şeylere nasıl güveneceğiz? Tamamen kendi inancına göre yorumluyor demek. İki öyle. O yüzden bilimsel hiçbir değeri olmuyor söyledikleri.
Evet, bakın Charles Darwin diyor ki bu tesadüf saçmalığı için. Darwin'i kendisi söylüyor. Allah'ın varlığı hakkında hislere değil de akla bağlı bir başka nokta da çok önemli bir konu olarak beni etkiliyor. Bu muazzam ve harikulade evreni çok geriye ve çok ileriye bakabilme kabiliyeti bulunan insan da dahil olmak üzere kör tesadüf veya zaruretin eseri olarak görmek çok güç, hatta imkansızdır diyor. Charles Darwin, Life and Letters, Francis Darwin oğlu demek yazdığı mektuplarda söylüyor bunu. Yani çok açık olay. Yani anlatmıştık yani Charles Darwin 27. derecede mason. Dedesiyle aynı hocadan. Dedesine de buna da söylettiriyorlar bunları. Yani çağırıyorlar, sen işte şöyle bir şey hazırla diye böyle. O da gemiye binip gidiyor zaten. Çağırıyorlar şimdi hoca, herhalde tahminen söylüyoruz yani öyle olmuştur. Charles sen ne iş yaparsın? Abi hiçbir iş yapmam diyor. Ne biçim ne demek abi hiçbir iş yapmam? Her okuldan atıldım ben abi diyor. Ne biçim adamsın sen falan diyorlar. Ne isterseniz yaparım abi diyor. Veriyorlar biraz para, yaz şu kitabı diyorlar. Deden de senin zaten böyle çok iyi atardı falan. Ondan sonra dedesinin fikirlerini alıyor falan, biraz toparlıyor. Sümerlerden kalma. Sümerler de söylüyordu bunu diyorlar. Ne kadar zamanda hazırlarsın diyorlar. İki sene, hayır diyorlar. İki sene çok daha kısa sürede yaz falan. O tabii abi biraz daha para verin o zaman diyor bir şeyler. İçip içip yazıyor. İçmediği zamanlar itiraf ediyor böyle olamayacağını. Bu kitap ortaya çıkıyor. Şimdi Charles Darwin yaşasa Darwinizm'e inanır mı? Tabii ki inanmaz. Değil mi yani bu dönemde?
Evet.
Yani bu tabii Allah'ın dilemesi. Yani Darwinizm Allah'ın dilemesi 20. yüzyılda hakim oldu. Şimdi Allah küfrü kaldırıp, Darwinist sistemleri kaldırıp dini hakim kılıyor inşallah. O döneme girdik elhamdülillah. Hazreti Mehdi görevde olduğu çok anlaşılıyor. Dünya çapında çünkü din hakim oluyor. Bu çok net belli. Darwinizm yıkıldı. Materyalizm çöktü. Big Bang'de materyalizm çökertti. Yani zamanın, mekanın ve maddenin yoktan var olduğu 14-15 milyar yıl önce yokken var oldu. Yani Allah tarafından yaratıldığı ispatlandı ve bu Kur'an mucizesi olarak da var. Allah yoktan var edendir diyor. Allah evrenin genişlettiğini bildiriyor Kur'an'da inşallah. Bu da ispatlandı. Edwin Hubble'ın gözlemleri doğruladı bunu 1930'lu yıllarda. Kur'an indikten 1400 sene sonra ortaya çıkan bilimsel gerçekler bunlar inşallah. Tam Kur'an'la mutabık Allah'ın yarattığı için bilimi de Kur'an'ı da Allah'ın dediklerini doğruluyor inşallah. Tabii kanıtlıyor. Allah'ın dediklerini haşa yani doğrulamak anlamında değil. Allah yaratan Allah zaten inşallah.
Açıkça gösteriyor.
Açıkça gösteriyor tabii inşallah. O döneme girdik.
İnşallah.
Evet.
Evet, çevirebiliriz 3 oldu.
Yavaş yavaş bitirelim mi inşallah?
İnşallah. Evet.
Allah bakın Kur'an'da şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Yani Allah'ın haşa işte çamurdan tesadüfen olduğu milyonlarca yıl içerisinde Allah ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Diyor. Allah her şeyi ol demesiyle, ki Allah yani bizim anladığımız anlamda bir ol demek değil o. Allah dilediği anda olur her şey, yaratılır. Sonsuz güç, sonsuz kudret sahibidir. Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Big Bang'li Allah yoktan var etmiştir. Bütün zamanı, mekanı ve maddeyi yaratmıştır. Onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Allah ol demesiyle olmuştur her şey. Ve onlar için kendisine şüphe olmayan bir sürü ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler. Yani Darwinizmin şeyi budur. İnkar, Allah'ın varlığını inkar etmek adına ortaya çıkmıştır. Yani ne kadar saçma olursa olsun, ne kadar rezil kepazelik olursa olsun, sırf bir yaratıcının varlığını reddetmek adına savunuyorlar bunu. Bu tabii çok büyük bir utanç, pişmanlık olur ahirette. Çünkü sonsuz ahiret azabı var ve Allah cehennemle tehdit ediyor değil mi? İnkarcıları, müşrikleri ve münafıkları inşallah.
Yapsınlar, biz de Allah'ın varlığını daha güçlü bir şekilde anlatmamıza vesile oluyorlar.
Evet.
O yüzden birçok kişinin imanına da vesile olmuş oluyor.
İnşallah.
Hocamızın vesilesiyle
İnşallah.
Darwinizmi böylece çökertmiş oluyoruz inşallah. Allah'ın imanın yükselmesine de hocamız sayesinde vesilesiyle vesile olmuş oluyoruz.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Zaten 3-5 sene sonra Celal Bey de diğer bütün evrimciler de utanacaklar. Yani biz bunları nasıl söyledik, nasıl yaptık diyecekler. Yani bu saçmalıkları hatta 10-15 yıl içerisindeki yaşayan insanlar gülecekler. İnsanlar nasıl bir zamanlar buna inandı diye, böyle bir saçmalığa inandı diye. Bu da Allah'ın dilemesi. Allah'ın yarattığı bir kader inşallah. Allah'ın yarattığı kaderde şimdi dinin hakimiyeti var ve o gerçekleşiyor inşallah.
İnşallah. İnşallah.
Ve uzun bir süre inşallah hocamız açıklamıştı delilleriyle, hadisler kaynaklı Bediüzzaman Said Nursi'nin izahlarıyla Hicri 1506'lara kadar, 1500'lere kadar inşallah dinin hakimiyeti olacak. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın önderliğinde tam hakimiyeti. İnsanlık tarihinde hiç olmadığı gibi inşallah o dönemdeyiz.
İnşallah.
Bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı geceler.